İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 8. kaset B yüzü. Sayfa 168. Sirklerde gösteri yapan hayvanların davranışları edimsel koşullama ilkelerinin uygulanmasıyla, yani davranış biçimlendirmesi süreçleriyle yapılır. Davranış biçimlendirme süreçleri yalnız görülebilen davranışlara değil, iç organların çalışmasıyla ilgili olarak da kullanılabilir. Davranışı biçimlendirme ilkeleri, kalp atışı, kan basıncı gibi iç organların çalışmasını düzenleyici olarak kullanıldığında biyobildirim adını alır. Pramac ilkesine göre daha sık yapılan faaliyetler, daha az yapılan faaliyetler için pekiştireç görevini görürler. Pekiştireçin miktarı ve geciktirilmesi, başka bir deyişle davranımdan ne kadar sonra verildiği, öğrenmeyi etkileyen önemli faktörlerdendir. Ceza, bir davranımın ortaya çıkma olasılığını azaltan olaya verilen addır. Zihinsel öğrenmenin insanlarda çağrışımsal öğrenmeden daha önemli bir rol oynadığını ileri süren psikologlar vardır. Bu psikologlar, hayvan davranışlarıyla ilgili öğrenme denemelerinin daha yakından gözden geçirildiğinde, onların temelinde de zihinsel süreçlerin bulunacağını ileri sürerler. Gizil öğrenme deneyleri, zihinsel haritaların ve zihinsel yapıların davranış ifade edilmeden, yani dışlaştırılmadan önce oluştuğunu ve yapılan davranışların zihinsel süreçlere bağımlı olarak yapıldığını göstermiştir. Bilgisayar yardımıyla öğrenme, eğitimde önemli bir gelişmeyi içerir. Bilgisayar yardımıyla öğrenmenin diğer öğrenme yöntemlerine göre üstünlükleri, öğrencinin öğrendiği konuyla etkileşim kurabilmesi, anında geri bildirim alabilmesi, öğrenilen konu ve düzeyini kendi gereksinimlerine uydurabilmesidir. 5. bölüm. Sayfa 169. Bellek. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Kaç türlü bellek vardır ve hangi aşamaları içerir? 2. Kısa süreli bellek nasıl çalışır? Kısa süreli belleğin kapasitesi nasıl arttırılabilir? 2. Uzun süreli bellek nasıl çalışır? 4. Uzun süreli belleğin etkinliğini nasıl arttırırız? 5. Kısa ve uzun süreli belleğin varlığını destekleyen ne gibi kanıtlar vardır? Sinir sisteminin evrimini incelerken gördüğümüz gibi, insanoğlunun biyolojik yapısının bugünkü halini alması milyarlarca yıl almıştır. 10 bin yıllık bir süre, milyarlarca yılı kapsayan bu devreyle karşılaştırıldığında, çok kısa bir zaman olarak kaldığından, 10 bin yıl önceki insanın biyolojik yapısıyla bugünkü insanın biyolojik yapısı arasında anlamlı herhangi bir fark olmadığını söyleyebiliriz. 10 bin yıl önceki insanın sinir sistemi bizimkinin hemen hemen aynısı olduğu halde, onun yaşadığı toplum ve günlük yaşam biçimi, öğrenme konusunu incelerken gördüğümüz gibi, bugün bizim içinde yaşadığımız toplumdan farklıydı. Olanak olsaydı da bir zaman atlaması yaparak 10 bin yıl öncesinden bir yetişkin insanı bugünün İstanbul'una getirebilseydik, iki yaşama biçimi arasındaki farkı daha iyi görürdük. Bu ilkel insanın İstanbul'da kendisini tehlikeye sokmadan bir gün yaşayabilmesi hemen hemen imkansız olurdu. Bir araç altında kalarak ya da elektrik tellerinde kavrularak can verebilirdi. Aynı biyolojik yapıya sahip fakat değişik iki zaman diliminde yaşayan bu iki insan arasındaki farklılık nereden ileri gelir? Sorunun cevabına öğrenme konusunu tartışırken değinmiştik. İlkel toplumlarda bugünkü modern toplumun kültür ve sosyal düzeni arasındaki farklılık iki toplumun öğrenme deneyimlerinde yatar. Kültür, insandan insana, kuşaktan kuşağa bilgi ve görgü aktarımını sağlayan ortamı oluşturur. Kültür bir toplumun belleğidir. Toplum yaşantılarını ve yaşantılardan öğrendiği sonuçları kültür içinde kuşaktan kuşağa aktarır. İki toplum arasındaki fark bilgi birikiminden doğar ve kültür bu birikimin ortamını oluşturur. İnsanların belleği olmasaydı bir insan belirli bir deneyiminden öğrendiği davranış ve görüşleri saklayamaz, her defasında aynı davranışları yeni baştan öğrenmek zorunda kalırdı. Belleğin olmadığı yerde öğrenimden ve öğrenilen şeylerin birikiminden söz edilemez. Sayfa 170. Bellek sayesinde insanoğlu dil ve kültürü geliştirebilmiş ve böylece son derece karmaşık modern toplumlar oluşturabilmiştir. Sinir sistemimiz 10 bin yıl öncesine göre aynı potansiyele sahiptir. Ne var ki kültürümüz ve toplumsal hayatımız 10 bin yıl öncesinden binlerce defa daha karmaşıktır. Bellek yeteneğini hesaba katmadan insanın bugünkü ulaştığı aşamayı anlamaya imkan yoktur. Alt ana başlık 1. Belleğin belirgin özellikleri. Belleğin iki temel boyutta belirgin özellikleri vardır. Birinci boyut belleğin aşamalarını ifade eder. Kodlama, depolama ve ara bul geriye getir aşamaları. İkinci boyut belleğin türlerini ifade eder. Kısa süreli ve uzun süreli bellek. Yan başlık. Belleğin 3 aşaması. İlkokul 1. sınıfta alfabeyi öğrenmeye çalışan bir öğrenciyi düşünelim. Öğretmen tahtaya A harfini yazar ve harfin nasıl okunduğunu söyler. Bir süre sonra öğretmen harfi tahtaya yazar ve diyelim ki Ali'den okumasını ister. Ali A harfini doğru olarak söyler. Ali'nin A harfini söylemesi onun belleği sayesinde mümkün olmuştur. Bu olayda 3 aşama yer alır. 1. aşama kodlama aşamasıdır. Ali öğretmen harfi gösterdiği zaman belleğinde bu harfi diğer harflerden farklı olabilecek biçimde kodlamıştır. Kodlamadan sonra Ali geçen süre içinde kodladığı bilgiyi bir yerde depolamıştır. Bu aşamaya depolama aşaması denir. Öğretmen yeniden sorduğu zaman Ali depolamış olduğu bilgiyi bulmuş ve geri getirmiştir. Bu aşamaya ara bul geriye getir aşaması denir. Ali öğretmen harfi söylemesini istediği zaman cevap vermezse onun belleği 3 aşamadan birinde aksamış olabilir. Ya açık seçik harfi görememiş ve diğer harflerden ayırt ederek kodlayamamış, ya depolama aşamasında bir aksaklık olmuş ve kodlanan harf daha önce Ali'nin bildiği diğer bilgiler arasında kaybolup gitmiş, ya da iyi depolanmış olduğu halde ara bul geriye getir aşamasında depolanmış bilgiyi bulup çıkarmak olanağı olmamıştır. Bellek üzerinde yapılan psikoloji araştırmaları her bellek aşamasının kendine özgü işleyiş kurallarını bulmaya yönelmiştir. İleride bu araştırmaların bulgularından söz edeceğiz. Yan başlık. Sayfa 171. İki tür bellek. Birçok araştırmadan sonra bugün en azından iki tür bellek olduğunu biliyoruz. En azından diyoruz çünkü bazı psikologlar üç tür bellek olduğunu savunmaktalar. Biz bu kitapta kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki tür bellekten söz edeceğiz. Bazı psikologların duyumsal bellek adını verdikleri çok kısa süreli bellek türünü kısa süreli belleğin bir parçası olarak kabul edeceğiz. Kısa süreli bellek birkaç dakikayı geçmeyen hatırlama durumlarında görülür. Uzun süreli bellek ise saatler, günler, aylar ve yılları kapsayan hatıralarla ilgilidir. Her belleğin kendini özgü kodlama, depolama ve ara bul geriye getir aşamaları vardır. Daha önce sözü edilen ilkokul öğrencisi Ali örneğine dönelim. Öğretmen A harfini tanımladıktan hemen sonra Ali'ye bu hangi harf söyle diye sorduğunda Ali kısa süreli bir belleğini kullanır. Öğretmen birkaç saat sonra aynı soruyu sorduğunda Ali bu defa uzun süreli belleği kullanır. Kısa süreli bellekle uzun süreli bellek arasındaki ayrım farkında olmayarak olarak bilerek kullandığımız bilgiyle farkında olmadan bilmeden kullandığımız bilgiye benzer. Bu konuda konuştuğumuz dille ilgili örnek verebiliriz. Bir kimseyle konuşurken ne söylediğimizin ve niçin söylediğimizin farkındayızdır. Ne var ki o anda konuştuğumuz dilin dizim kurallarını düşünmeyiz. Dilin kuralları bilinç düzeyine çıkarmadığımız bir bilgi hazinesidir. Konuştuğumuz konu ise o anda dikkatini verdiğimiz, bilinçli olarak yaptığımız bir iştir. Uzun süreli bellek bir okyanus gibi zengin ve derindir. Bilgi hazinemizin tümü uzun süreli belleğimizdedir. Kısa süreli bellek ise son derece sınırlı bir havuzu andırır. Biz ancak bu küçük havuz aracılığıyla o bilgi okyanusuyla ilişki kurabiliriz. Şimdi kısa ve uzun süreli belleklerde kodlama, depolama ve ara bul geriye getir aşamalarına bir göz atalım. Alt ana başlık 2. Kısa süreli bellek. Öğrenilen bilginin ancak 2-3 saniye gibi kısa bir süre tutulduğu durumlarda bile kodlama, depolama ve ara bul geriye getir aşamaları yer alır. Yan başlık, kodlama. Algılama konusunu incelerken söylediğimiz gibi dış çevredeki uyarıcıların hepsi algılanamaz. Belirli bir seçme süzgecinden geçirildikten sonra ancak belirli bir kısmı algılanır. Seçilen uyarıcılar algılandıktan sonra kısa süreli belleğe geçer. Bu demektir ki dış çevrede bulunan uyarıcıların ve olayların birçoğu kısa süreli belleğe hiçbir zaman ulaşamaz. Belleğe girmemiş olayların, deneyimlerin hatırlanması söz konusu değildir. Çoğu kimseler belleklerinden şikayet ederler. Büyük çoğunlukla bu kimselerin şikayetleri belleklerinden değil, seçici algılama süreçlerinden kaynaklanır. Sayfa 172. Başka bir ifadeyle neye dikkat edip neye dikkat etmedikleri konusunda bir aksaklık vardır. Sorun kodlama aşamasındadır. Örneğin yarım saat önce bakkala gitmiş bir arkadaşınıza bakkalın ayakkabısının rengini sorun. Size doğru cevap veremez. Çünkü bakkalın ayakkabısının rengine bakmak ve onu aklında tutmak onun dikkat ettiği bir konu değildir. Çevrede olan nesne ve olaylar o olay ya da yaşantının türüne uygun bir duyusal kodla algılanır ve kısa süreli belleğe gelir. Bir evin adresini işittiğimiz zaman sesle ilgili kodu, resme baktığımız zaman görsel kodu kullanırız. Harf, kelime gibi dille ilgili uyarıcılarda sessel kodun ağırlık kazandığı gözlenmiştir. Bu konuda araştırma yapan psikologlardan biri şöyle bir araştırma yöntemi kullanmıştır. Bir grup deneye R, L, B, K, S, J gibi bir dizi sessiz harf verilmiştir. Birkaç saniye sonra deneklerden gördükleri harf dizisini aynen yazmaları istenmiştir. Verilen cevapların çoğu doğru olmakla beraber denekler bazı dizilerde hata yapmışlardır. Örneğin yukarıdaki harf dizisini R, L, T, K, S, J olarak yazmışlardır. B harfi ses benzerliğinden dolayı T harfiyle yer değiştirmiştir. Yapılan hataların temelinde harflerin ses benzerliğinin yattığı gözlenmiştir. Parantez içinde Konrad 1964. Parantezi kapatıyoruz. Bu araştırma gösterir ki dille ilgili uyarıcılar ister sözlü ister yazılı verilsin sesle ilgili kodlama ön plana geçmektedir. Yapılan çalışmalar resimlerin hatırlanmasında sesle ilgili kodlama yerine görsel kodlamanın daha ağır bastığını göstermiştir. Bazı küçük çocuklarda fotoğrafik belleğe rastlanmıştır. Bu tür çok ayrıntılı belleğe psikolojide fotoğrafsı imge adı verilir. Yan başlık, fotoğrafsı imge. Çoğumuz gördüğümüz bir resmi bir süre belleğimizi tutabiliriz. Ancak belleğimizdeki imge genellikle ayrıntılarını kaybetmiş, sönük bir imgedir. Bazı kimseler gördükleri bir resmi veya manzarayı bütün ayrıntılarıyla açık seçik bir biçimde belleklerinde tutabilirler. Örneğin, üç çocuğun oyun oynarken resmini çekelim ve çekilen resmi etraftaki ağaçları, çiçekleri, kuşları ve çocukların oynamakta olduğu oyuncakları göstersin. Bu resim bize gösterildikten bir süre sonra ortada yer alan kız çocuğunun elbisesinde kaç benek var diye sorulsa çoğumuz bu soruya doğru cevap veremeyiz. Fakat bazı kimseler birkaç saniye düşündükten sonra bu soruya doğru cevabı bulabilirler. Bunu nasıl başardıkları sorulduğunda resmi gözümün önüne getiriyorum ve kız çocuğunun elbisesinin beneklerini sayıyorum derler. Ayrıntılı imge 5-10 dakika bellekte kalabilmektedir. Bu kişilere fotoğraf bellekli ya da daha teknik terimiyle fotoğraf imgeli adı verilir. Fotoğraf imgeli kimselerin sayısı oldukça azdır. Çocuklar üzerinde yapılan deneyler ancak %5'inin yarım dakikadan biraz uzun süre ayrıntılı olarak resmi belleklerinde tutabildiklerini göstermiştir. Yetişkinler arasında bu oran daha da azdır. fotoğraf imgeli kimseler bir resme 3-5 saniye baktıktan sonra bu resmi bütün ayrıntılarıyla belleklerinde 5-10 dakika tutabilirler. Resme 3 saniyeden daha az süre bakarlarsa bellekteki imgenin bazı kısımları ayrıntısız olur. Demek oluyor ki 3-5 saniyelik zaman deneyin resmi belleğine kodlaması için gerekli bir zamandır. Denek gözlerini kırpıştırırsa veya gözlerini başka bir yöne çevirirse fotoğrafsı imge kaybolur. Fotoğrafsı imge çocuğun arzu, ilgi ve beklentileri yönünde değişim gösterir. Örneğin çocuk sevdiği oyuncaklarla ilgili ayrıntıları bütün açıklığıyla görebildiği halde ilgisini çekmeyen nesne ve olayların ayrıntılarını pek göremez. Demek oluyor ki fotoğrafsı imge fotoğraf makinesinde oluşan bir görüntü gibi mekanik olarak değil, deneyin ilgi, arzu ve beklentileriyle etkileşerek oluşur. Yan başlık. Depolama. Sayfa 173. Kısa süreli belleğin küçük bir kapasitesi vardır. Ortalama olarak bu kapasite 7 birimliktir. Bazı kimseler 5 birimden sonra, bazı kimselerse 9 birimden sonra kısa süreli belleklerinde hata yapmaya başlar. Kısa süreli belleğin kapasitesinin 7 artı veya eksi 2 olması sizi harita düşürebilir. Çünkü günlük yaşamınızda kişilerin belleklerinin değişik yetenekler gösterdiğini gözlemişsinizdir. Günlük yaşamda bireyler arasında gözlemiş olduğunuz bellekteki yetenek farklılığı uzun süreli bellekten ileri gelir. Kısa süreli belleğin kapasitesi yukarıdaki 7 artı veya eksi 2 formülüyle ifade edilebilir. Bu gözlemi ilk yapanlardan biri bellek üzerine çalışmalarıyla ünlü Alman psikoloğu Ebbinghaus'tur. 1885. Harflerini veriyorum. E, B, B, İ, N, C, H, A, U, S. Devam ediyoruz. Amerikalı psikolog George Miller kendi çalışmalarında 7 rakamını tekrar tekrar görmüş ve kısa süreli belleğin kapasitesini sihirli rakam 7 adı altında belirlemiştir. 1956. İsim harflerini veriyorum. George, G, O, R, G, E, Miller, M, I, L, L, E, R. Devam ediyoruz. Kısa süreli belleğin kapasitesini psikologların nasıl belirlediğini herhalde merak ediyorsunuzdur. Kullanılan araştırma yöntemi oldukça basittir. Birbiriyle ilişkisiz bir dizi kelime, rakam ya da sembolden öğrenilmesi gereken birim deneye verilir ve deneyin birimleri doğru sırada hemen hatırlaması istenir. Birimler deneye süratle verilerek deneyin uzun süreli belleğiyle bu birimler arasında ilişki kurmasına olanak verilmemiştir. Hatırlanan birim sayısı kısa süreli belleğin kapasitesini yansıtır. Denemenin ilk başlarında deneye 3-4 birim verilerek başlanır. Deneklerin hepsi birimleri kolaylıkla hatırlar. Daha sonra düzenli bir biçimde birimlerin sayısı artar. Bazı denekler 5 birimden sonra, bazı denekler 9 birimden sonra hata yapmaya başlarlar. Ve diğerleri bu iki rakam arasında yer alan bir yerde kendi kapasitelerine erişirler. Bu kapasiteye bireyin bellek genişliği adı verilir. Siz kendi üzerinizde veya bir arkadaşınız üzerinde bu tip bir deneme yapabilirsiniz. Sizin ve arkadaşınızın bellek genişliğinin 5 ila 9 birim arasında yer aldığını görürsünüz. Kısa süreli belleği 5 ila 9 arasında raftan oluşmuş bir kutu gibi düşünmek olanağı vardır. Aşağıda vereceğimiz tartışmanın kolaylığı için rafı 7 rafı olan bir kutuyu örnek alalım. İffet, Timur, Osman, Zuhal, Acar, Elif, Suna, Mahir gibi bir isim dizisini vererek kısa süreli bellek genişliğini denemek istiyoruz. Sayfa 174. Raflar alt alta dizilmiştir ve ilk gelen birim İffet en üst rafa konur. İkinci birim Timur gelince ilk birim alttaki rafa geçer ve ikinci birim onun üstündeki rafta kalır. Bu süreç üçüncü, dördüncü ve diğer gelen birimler içinde söz konusudur. Bütün raflar dolunca yeni gelen her birim örneğin Mahir en alttaki raftakini yani İffet'i alarak kutu içindeki yerini alır. Kısa süreli belleğin kapasitesinin bu biçimde açıklanmasına yerini alma ilkesi adı verilir. Bu ilke yalnız bellek genliğini açıklamakla kalmaz, kısa süreli bellekte unutmanın mekanizmasını da açıklar. En alt raftan atılan birim bellekten çıkar, artık hatırlanması olanaksızdır. Bir başka deyişle unutulmuştur. Bazı psikologlar unutmayı yerini alma ilkesiyle açıklama yerine renkli resmin zamanla gittikçe dengini kaybetmesi gibi sinirsel izin zayıflayıp ortadan kaybolmasıyla açıklamayı tercih ederler. Parantez içinde Reitman 1974 R-E-I-T-M-A-N parantezi kapatıp devam ediyoruz. Bu psikologlara göre içten tekrar kaybolmaya yüz tutmuş sinirsel izin yeniden kuvvet kazanmasına ulaştığından hatırlamaya yardımcı olur. Her iki görüşte bugün modern psikolojide yerini korumaktadır. Hangi görüşün doğru olduğu ile ilgili henüz kesin bir sonuca ulaşılmamıştır. Yan başlık. Ara, bul, geriye getir. Kısa süreli bellekteki bilginin sürekli farkında olduğumuz için bizden istendiğinde bilgiyi hemen hiç zaman geçmeden bulup çıkarmak mümkünmüş gibi düşünürüz. Günlük yaşamda kısa süreli bellekteki bir birimle ilgili sorulan soruya verilen cevabı bulmak için sanki hiç zaman gerekmiyormuş gibi bir izlenim ediniriz. Örneğin yukarıdaki isim listesi verildikten sonra size listede Necla ismi var mıydı diye sorsalar, sorunun sorulmasıyla sizin evet ya da hayır diye cevap verişiniz arasında hiç zaman geçmiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu izlenim yanlıştır. Sorulan belirli bir bilgiyi cevaplarken ne kadar zaman harcandığı konusunun denemelerde nasıl incelendiğini şimdi kısaca gözden geçirelim. Sternberg adlı Amerikalı psikolog aşağıdaki yöntemle kısa süreli belleğin ara, bul, geriye getir için ne kadar zaman istediğini araştırmıştır. Sternberg isminin harflerini vermek istiyorum. STRNBERG. Devam ediyoruz. Her denemede deneye bellek listesi adı verilen bir dizi rakam verilmiştir. Bellek listesindeki rakam sayısı 7'den azdır. Bu nedenle deneyin rakam dizisini kısa süreli belleğinde tutması bir sorun olmaz. Bellek listesi gösterilip kaldırıldıktan bir süre sonra deneye bir test rakamı verilir ve deneyin bu rakamın bellek listesinde olup olmadığına karar vermesi istenir. Denek cevabını evet veya hayır kelimeleriyle belirtir. Test rakamı verilmeden önce bellek dizisi kaldırıldığından deneyin cevap verebilmesi için kısa süreli bellekte depoladığı bellek listesiyle test rakamını karşılaştırması gerekir. Denekler bu tür denemelerde ender olarak hata yaparlar. Araştırmacının esas ilgilendiği deneyin karar verme sürecinin hızıdır. Karar verme zamanı test rakamının verilmesiyle deneyin evet ya da hayır diyerek verilen rakamın bellek listesinde yer alıp almadığını belirttiği an arasında geçen süredir. Karar verme zamanı kısadır ve saniyenin binde birini belirten milisaniyeyle ölçülmesi gerekir. Denek uzunluğu değişen yüzlerce listeyle denemeye tabi tutulur. Sonuçta araştırmacı bellek listesindeki rakam sayısının artmasıyla karar verme süresi arasında bir ilişki olup olmadığını incelemiştir. Bellek listesindeki rakam sayısının artışıyla karar için gerekli zaman süresinin artışı arasında sıkı bir ilişki vardır. Bellek listesinde her rakam artışı karar verme süresinde 40 milisaniyelik bir artışı gerektirir. Denek bu kadar kısa bir zaman süresinin farkında değildir. Ancak deney sonuçları bellek listesindeki rakam sayısı arttıkça listede test rakamının bulunup bulunmadığına karar vermek için zamanı arttığını göstermektedir. Sayfa 176. Karar verme süreci 3 aşamadan oluşur. İlk aşamada test rakamının kodlanması ve algılanması gerekir. İkinci aşamada test rakamı teker teker bellek dizisindeki rakamlarla karşılaştırılır. Bellek dizisinde bir rakam varsa 40 milisaniye, 2 rakam varsa 80 milisaniye, 3 rakam varsa 120 milisaniye gerekir. Üçüncü aşamada denek evet veya hayır düğmesine basmak için bir tepkiyi harekete geçirir. Denek birinci ve üçüncü aşamada toplam olarak 400 milisaniyelik bir zaman gerektirir ve bu zamanın bellek listesindeki rakam sayısıyla ilgisi yoktur. İkinci aşamada gerekli zaman bellek listesindeki rakam sayısının 40 ile çarpılmasıyla bulunur. Böylece karar verme süresi 400 artı 40 n formülüyle gösterilebilir. Bu formülle n kısa süreli bellekteki birim sayısını ifade eder. Böyle bir formül verilen sonuçları gayet güzel açıklar. Sonuçlar kısa süreli bellekteki araştırma sürecinin seri bir süreç olduğunu gösterir. Başka bir ifadeyle test rakamı bellekteki her rakamla sıradan karşılaştırılır. Bu tür araştırmalar değişik kültürlerde, değişik sosyoekonomik düzeylerde hatta akıl sağlığı hastalığı belirtileri gösteren kimselerle yapılmış ve hep aynı sonuçlar alınmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla kısa süreli belleğin ara bul geriye getir düzeni tüm insanları kapsayan evrensel bir süreçtir. Parantez içinde Stenberg 1969. Parantezi kapatıyoruz. Yan başlık: kısa süreli bellek ve düşünme. Araştırmacılar kısa süreli belleğin insan düşünme sürecini doğrudan etkilediğini kanaatindedir. Birçok psikoloğa göre yukarıda örneğini verdiğimiz kısa süreli bellek kapasitesi insan düşünmesinin de sınırını belirler. Bir arkadaşınız üzerinde şu deneme yapabilirsiniz. Arkadaşınıza şu iki işlemi aynı anda yapmasını söyleyin. Bir telefon numarasını parantez içinde 237 43 47 parantezi kapatıyoruz. Ezberlemeye çalışırken aynı anda bir çarpım işlemini parantez içinde 6 çarpı 13 parantezi kapatıyoruz. Zihinsel olarak yapmaya kalkışsın. Tek tek alındığı zaman yapılması gayet kolay olan bu işlemler beraber verildiğinde her ikisi de kısa süreli bellekte işleneceğinden kısa süreli belleğin kapasitesini aşar ve birbirini çelmeler. Kompozisyon derslerinde öğretmenlerimiz uzun cümleler yerine kısa ve öz cümlelerle yazmamızı öğütler. Bu öğüt Türk liselerinde verildiği gibi ABD ve büyük bir ihtimalle diğer ülkelerin liselerinde de verilir. Kısa ve öz cümlelerle yazma öğüdünün altında kısa süreli bellek kapasitesi yatar. Cümleyi oluşturan alt cümleciklerdeki kelime sayısı 7 artı 2 veya eksi 2 kuralını aştığın andan itibaren okuyucu okuduğu cümlenin anlamını kavramakta güçlük çekmeye başlar. Bazı kimselerin kısa süreli bellek kapasitesi diğer kimselerle kıyasla biraz daha yüksek olduğundan yukarıdaki 5 ila 9 arasında değişen bir kapasite yelpazesi oluşturur. Bazı kimseler uzun cümleleri anlamakta daha az zorluk çekerler. Fakat herkesin bir sınırı vardır ve kısa cümlelerle yazmak yazdığınızı her türlü okuyucunun rahatlıkla anlamasına imkan sağlar. Bazı psikologlar yaptıkları araştırmalarla bu sonucu bilimsel olarak kanıtlamışlardır. Parantez içinde Denneman ve Carpenter 1981, Miller ve Kinch 1980. Harflerini veriyorum. Denneman, D-A-N-E-M-A-N, Carpenter, C-A-R-P-E-N-T-E-R, Miller, M-I-L-L-E-R ve Kinch, K-I-N, TSCH. Devam ediyoruz. Şu anda aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Konuşurken ya da yazarken ortalama 7 kelimeyi aşmayan türden cümleler kullanmak zorunda mıyız? Yukarıda verdiğimiz bilgiler çerçevesinde verilebilecek cevap evettir. Fakat sorunun cevabını kesin olarak vermeden önce kümeleme kavramını incelememiz gerekir. Yan başlık: kümeleme. Sayfa 177. Günlük yaşamımızda öğreneceğimiz konular bize ufak ufak birimler halinde verilmez. Öyle anlar vardır ki uzun birkaç cümle hatırlamamız gerekir. Örneğin bir yere nasıl gidileceğiz?